Herkese selam. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz ve beş gittiniz diyorum. Umarım iyi bayramlar geçirmişsinizdir. Bugün, yani bu hafta sizlere Sahra serisinin devamından bahsedeceğim. Sahra 4 kaydetmişim galiba, bu 5 olabilir. Şimdi bir an hatırlayamadım. Evet, şimdi diğerini dinlediğim için, yani tam dinlemesem de nerede bırakmışım falan filan. Evet, kısaca bu bölüm yine bir askerlik hikayeleri. Ya eskiden çok şeydi bunlar. Hani aman abi falan filan, ama şimdi konu öyle bir yere geldi ki askerlik bir zaruri hizmetten neredeyse kalktığı için bazı şeyler esprisini bile kaybetti yani. Ben mesela bugün bir tane eleman la tanıştım, yani bir arkadaşımın arkadaşı. Askeriyede dövmenin serbest olduğunu söyledi. Dövme dediğim şiddetten bahsetmiyorum. Vücuda yapılan dövmenin serbest abi falan filan dedi. İnanamadım. Hani cep telefonu serbest, o serbest, bu serbest. Çünkü bizim zamanımızda çok acayipti yani. O dövme zaten sıkıntılı bir şeydi. Bir de dövme askerde yapmak çok daha sıkıntılıydı. O dövme malzemelerini falan yakalatırsan gerçekten sıkıntı çıkarıyorlardı. Ha, ben dövmeci miyim? No. Tabii ki hayır. Ama bunları da biliyorum yani. Hani nasıl ki telefon, ses kayıt cihazı falan filan gibi şeyler, USB gibi şeyler sıkıntıysa, tabii ki onlar da sıkıntıydı. Onları da duyuyordum yani. Her neyse, ben kısaca şeyden bahsedeyim. Bu hani hızlı bir biçimde ne anladığımı, diğer bölümleri dinleyenler elbette ki bazı şeyleri bilecektir. Bunlar aynı şeyleri anlatacağım anlamına gelmiyor. Mesela askerliğin bana öğrettiği şeylerden bir tanesi ne kadar az olduğumuz. Ha, bu çok önemli bak. Bir arkadaşım sordu, ne diyorsun dedi yani döndükten sonra. Abi dedim, çok azız. Hani biz böyle aklı evvel bir grup insan kendi arasında oturup takılan, muhabbet eden insan olarak bu çok önemli bir yorumdu. Çünkü orada içinde birebir gördüğün zaman ne kadar az, özel ve kıymetli olduğunu anlıyorsun yani. Yani bu eğitimli insan bağlamında söylüyorum. Ki muhtemelen bu podcast'i dinleyen insanların hepsi bu benim bahsettiğim havuzun içine girecektir yani. Size de söylüyorum. Yani yurt dışına kaçanlar zaten uzadılar mevzuya uyanıp, ama yani kimsenin bilmediği bir şey de değil. Ama ben de söyleyeyim. Çok azız. Azız abi. Az ve öz müyüz onu bilmiyorum. Bildiğim tek şey az olduğumuz. Bu çok önemliydi. Buna çok ayıkmıştım. Çok az olduğumuza. Bir ikinci şaşırdığım şey, düzenli ordu denen şeyin ne demek olduğuna şaşırmıştım yani. Hani oradaki başka bir dünya var yani, bütün sistemiyle beraber. Her ne kadar nasıl yaptılar, nasıl bir son 10 yılda içine ettiler iyice mevzunun da bilmiyorum. Ama orada dönen sinema çok acayip yani. Dev bir çark, dev bir başka bir dünya yani. Çünkü ben acemilik bittikten sonra, ilk bir aydan sonra ben dedim ki tamam, biz daha ne yapacağız? Öğrendik işte yani, yanaşık düzen. İşte atış yapıyorsun, yanaşık düzeni öğreniyorsun. Atış en son zaten. Rütbeleri öğreniyorsun. Yanaşık düzen dediğimi de bilmeyenler için söyleyeyim. Hani sıraya girme, sırada durma. Yani buraya gel dediğinde gitme, dur dediğinde kalma gibi yanaşık düzen eğitimleri onlar. Dörtlü sıra, üçlü sıra, ikili sıra gibi şeyler. Bunları öğreniyorsun. Sonunda da atış yapıyorsun. Ben dedim bitti, tamam. Sonra mesai varmış. Onu sonra zamanla öğreniyorsun. Yani oradaki o büyük çarka çok şaşırmıştım. Sonra bir de şeye çok şaşırmıştım. Herkese aynı kostüm giydiriliyor. Sıfır askeri üniforma, kostüm diyeyim ben. Sıfır. Herkese giydiriliyor. Aynı depodan çıkıyorsun. Ama zengin yine zengin, fakir yine fakir abi. Duruşundan anlaşılıyor yani. Bu da çok acayip bir detaydı. Her neyse. Efendime söyleyeyim. Hani ben o acemilik kısmını anlatmışım, falanları anlatmışım filan ama bitmiyordu mevzu. Bana işte bu kura çekiminde herkese normal böyle yerler çıkarken işte piyade, o şu bu falan, bana sahra hizmet bölüğü diye bir şey çıktı. Ama tabii sahranın ne olduğunu kimse bilmiyor. Ben de bilmiyordum. Ben de gittim komutana, dedim ki komutanım, dedim sahra dediği şey ne ola ki? Ve tabii eski ya da işi bilenler, vay kardeş yaşadın, aynen kral bölük, şu bu gibi şeyler söylediler bana. Fakat dediler ki abi çok kral bölük, harbiden yani çok kral bir yere çıkmışsın. Fakat dediler bir tane başçavuş geldi yeni, oraya birkaç ay oldu, doğudan refüze. Bir başçavuş var. O biraz sıkıntılı. Dedim ki ne olabilir? Sıkıntılıymış. Neyse, acemilik tatavası bitti. Zaten daha önce bundan bahsetmiştim. Yemin törenini, yani işin ne kadar tiyatro olduğunu, aslında şaka gibi bir şey olduğunu, yemin törenini tiyatro sahnesinde yaparak askerliğe gerçek adımımızı atmış olduk. Çünkü dışarısı aşırı yağmurluydu. Ve Mehmetçik Gazinosu'nun da bir tarafında şey var, tiyatro sahnesi, bir tarafında da böyle kantin büfeleri. O tiyatro sahnesinde yaptık yani. Yani zaten tiyatrocu olarak gitmiştim askere. Yani yemin töreninde tiyatro sahnesinde olması yeterince manidardı. Neyse abi, o yemin töreni tatavası bitti. Zaten Çanakkale'deyim ben. Aman, burası nereye giriyor? Pardon, Balıkesir, Edremit'teyim ben. Herkes bir dağıldı abi. Meğer bu hafta sonu cuma günü yemin töreninden sonra tanıdıkları olanlar dışarı çıkabiliyorlarmış falan. Abi biz zaten 400 tane adamdık kısa dönem. Bir dağıldı. Zaten kala kala 3-5 tane adam kaldık orada. Dedik ki biz ne yapacağız? Dediler ki sizin askerliğinizin nereye çıktığı belli olmadı mı? Yani bölükleriniz. Evet. Gidin dediler o zaman bölük binanıza. Allah Allah falan. Hadi abi, ben de gittim. Nerede bu sahra hizmet bölük binası? Bir geldim abi. Ve inanmayacaksın, işte daha önce de bunu söylemiştim, bir daha altını çiziyorum. İlk askeriyenin içine girdiğim an, o kostümleri giymeye giderken, biz bir tane bölük binasının önünden geçtik ağaçların arasından. O kadar güzel duruyordu ki, o çam ağaçlarının altında bir tane bölük binası var, böyle tek katlı. Kendine özel bir garajı var falan. İçimden şey demiştim, lan ne kadar güzel bir yer ya burası. Oraya çıktı abi. O içindeki garajlara, garaja bayılmıştım, eski man kamyonlara falan. O man kamyonların içinde kitap okuyarak askerliğimin bir kısmını geçirdim. Yalan yok, eğlenceliydi çok. Fakat işte şeyi de öğreniyorsun, yani askerliği nerede yaptığının çok fazla bir önemi yok. İstiyorsan evinin karşısında yap. Teknik olarak telin arkasında olduğun için asıl olan başındaki adam, yani komutanın, İçinde bulunduğun ortam, o çok önemli. Ya hakikaten nerede yaptığının bir önemi yok. Ben Edremit'te yaptım da ne fark eder ki yani? Erzurum Aşkale'de yapmış bir adam belki çok daha eğlenceli bir askerlik yapmış olabilir. Tabii ki bu ölmeleri, kalmaları, işin o ciddi çatara çutara kısmını tenzih ediyorum yani. Herkes o kafayı yaşamıyor zaten. Öyle bir şey değil yani. Her gidenin eline silah verip hadi bakalım falan, öyle bir sinema yok. Her neyse, bize dediler ki işte, ben de bölük binasına gittim. Girdim içeri. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Orada bir tane yazıcı oğlan var. İki tane yazıcı oğlan var. Tabii onlar daha ilk tanışmamız. Dedi ne yapacağız diye sordum. Dediler ki birader gel. Açtılar, bir odaya girdik, oturduk. Dev böyle defterler. Beni kaydediyor işte. Cart çut cart çut. Onu yazıyor, bunu yazıyor. Ben de böyle oturdum, oğlum bana sorduğu sorulara cevap veriyorum. Beni deftere işliyorlar yani. O sırada kapı böyle hafif aralandı ve içeriye bir tane kafa uzandı. Bu benim kaydımı yapan askerlere bir şeyler söyledi. Belli ki böyle 45-50 yaşlarında bir adam. Tabii ki üniformalı ama ben üniformanın tamamını görmüyorum. Kafasını görüyorum sadece adamın. Adam askerlere bir şeyler söyledi falan filan. Askerler tamam komutanım falan dediler. Sonra aynı kafa bana döndü. Dedi ki sen, dedi, yeni asker misin dedi. Ben de oturdum yerden, evet dedim. Niye selam vermiyorsun lan o zaman dedi. Tabii lap ayağa kalktım. Bu tek sıkıntı yaşarsan Binali Başçavuş'la yaşarsın dedikleri Binali Başçavuş'la bu şekilde tanıştım yani. Fırça. Adam beni azarladı yani. Niye selam vermiyorsun lan, kalksana ayağa falan. Tabii hemen laps ayağa kalktım falan. Tabii yazıcılar gülüyor yani. Herif beni böyle bir fırçaladı gitti. Neyse. Bu adamla şeyimiz başladı abi. Yani zaten şey de öğreniyorsun yani. Hani bu astsubay. Hani astsubay, hatta bu ara çok hani şey ya, özlük hakları, astsubaylar. Yani bu baş çavuş. Ki çavuşa mesela bir, hep bir geyik konusudur yani. Çavuş mu? Aslında ne kadar önemli olduğunu, neyi çözdüğünü öğrendim orada. Hani baş çavuş nedir? Hakikaten ne işe yarar? Ve niçin bu kadar önemlidir? Yani niçin olmazsa olmazdır yani. Meğer bu normal erat dediğimiz askerle, asker tayfasıyla, bu okullu yani okumuş subay kitlesi arasındaki bir bağlantı çavuş. Çünkü onlar askeri okullardan gelen rütbeliler oldukları için gerçekten bambaşka bir kafada oluyor onlar. Her şeyleri başka. Üslupları, tavırları, konuşmaları, biçimleri. Fakat bu başçavuş denen adam da bu, tabii ki bu okumuş subaylarla erat arasında uçurum olduğu için bunlar aradaki bağlantı noktası. Hani başçavuş çözüyor her şeyi. Normalde bir subayın herhangi bir normal askerle, eratla falan muhatap olması çok olur bir şey değil yani. Olmaz yani. Çok da onu söyleyeyim yani. Başçavuş bu konuda çok önemli. İşte bizim Binali Başçavuş'la kimisi için çok komik, bazen çok trajik olan bir nevi aşkımız da böyle başladı diyebilirim. İlk bir sürtüşmeyle başladı. Sonra tamamı öyle gitti de işte bunun başlangıcından bahsedeyim. Bir cins bir adam yani şey, ters bir adam. Aslında çok piç bir adam. Onu da anladım zamanla. Çok da iyi asker bu arada. Benim onunla anlaşamamış olmam adamın kötü asker olduğu anlamına gelmiyor. Benimkisi daha böyle şahsi sürtüşmeler. Neyse bu böyle görev dağılımı yapıyor. Ben şimdi 30 yaşında gittiğim için askere bana dedi ki direkt sen dedi bölük çavuşusun. Yani komutanım dedim, kemküm konuşma lan dedi. Hay iyi falan. Bölük çavuşu oldum. Kapaktan. Da ben de bir de yani ne işe yaradığını bilmiyorum. Zaten ne görev verse hayır diyeceğim ama ona da falan. Sonra bana dedi ki sen dedi tenis kortu bizim bölüğe bağlıymış. Daha önceki bölümlerde bahsetmiştim tenis kortundan. Tenis hocası olacaksın dedi. Ben dedim tenisten anlamam dedim komutanım ben. Anlasaydın milli takımda oynardın amına koyayım dedi. Ulan sonradan o kadar şey oldum ki kızıyorum ki kendime. Ulan adam bana gümüş tepside hediye vermiş. Tenis hocalığı gibi bir iş. Tenis hocalığı ve aynı zamanda kortun sorumluluğunu. Ben adama hayır diyorum. Ulan gerizekalı mısın oğlum sen? Tabii bilmiyoruz işte, acemilik yeni bitmiş. Sonra işte herhalde o yüzden de acemi diyorlar yani. Sonra zamanla anlıyorsun yani. Neyse abi, bu adam ilk başta aramız iyi gibiydi. Ve bana baştan adam şöyle bir şey söyledi. Beni kenara çekti. Dedi ki bak dedi oğlum. Sen dedi bölük çavuşusun. Biz burada yokken sen buradasın dedi. Yani dedi sen dedi komutansın. Dolayısıyla dedi senin dedi bir karar vermen gerekiyor dedi. Ya dedi bizim yanımızda duracaksın. Rütbilleri kastediyor. Ya da dedi askerlerin yanında duracaksın. Tercihini yap dedi. Emredersiniz dedim. Sonra tercihimi yaptım. Bilin bakalım tercihimi kimden yana kullandım? Elbette ki askerden yana kullandım. Sonrası zaten bana eziyet geçti. Hani bunu böyle o an öyle bunu tercih ediyorum falan gibi bir cevap yok ortada. Genel olarak tavır olarak ne tarafı tercih ettiğim ortaya çıktı. Çünkü herhalde böyle bir 13 tane falan bizim 13-15 hafta bir çarşı iznimiz vardı. Ben 6 kere falan çıkabildim çarşıya. Çünkü sürekli benim çarşım kilitliydi yani. Bölük çavuşu olmak böyle bir şey. Hani ben orada yokken bile koğuşta kavga çıkmış. Ben orada yokum. ama cezayı ben yiyorum gibi yani. Saçma sapan şeyler yani. Her neyse. İşte başladı abi öyle böyle falan. Ama bu Binali Başçavuş kısmıyla beraber bir de Tevfik Üsteğmen var. Allah'ım o da evlere şenlik bir adam. 1.50 boyunda. Adam astsubaylıktan Üsteğmen. Hani astsubaylıktan sınavlarla teğmenliğe geçmiş. Astsubaylıktan teğmenliğe geçtiği için teğmen ve okumuş tayfa tarafından dışlanıyor. Hani hor görülüyor. Yani şey okullu değil. Bir yandan adamın şöyle bahtsızlığı var. Bu sefer diğer astsubaylar tarafından da hor görülüyor. Çünkü inek yani it gibi çalışmış, subaylığa geçmiş. Yani kimseye yaranamayan bir adamdı bizim bölük çavuşumuz. Ve dünya güzeli de bir adamdı Tevfik Üsteğmen. Ha şimdi kesin yüzbaşıdır, belki emekli olmuştur yani. Yüzbaşıya kadar mı gidiyordu o sonradan girenler ki? Adam gerçekten çok zor bir şeyi başarmış. Hani astsubaylıktan çalışarak subaylığa geçmek falan öyle basit şeyler değil. Ha şimdi belki basittir şu anda. Bir tarikattan bir şey götürüyorsundur. Bir abi abla muhabbeti vardır. Geçiyorsundur. Ama o zaman öyle değildi yani. Zor bir şeydi. Ve Tevfik Üsteğmen iki arada bir derede kalmış. Yazık bir adamdı. Okumayı severdi. Okumuş adamı da çok severdi. Beni de çok severdi. Onunla çok iyi anlaşırdık. Binali Başçavuş'un tam tersi. Yani yalan yok. Bir sürü asker arkadaşımı da böyle ceza almaktan kurtardım yani çocukları. Yani konuşuyordum. Mesela Tevfik Üsteğmen asla küfretmezdi. Küfürlü konuşmazdı. Kimseye kızmazdı. Ama bir şey sinirlendiği zaman da direkt mesela 3 gün, 5 gün, 7 gün şey cezası verirdi. Yani diskoya gönderirdi. Mesela senin bir şeyine uyuz oldu. Ama sana kötü bir şey söylemiyor. Öbür gün gelip sana diyor ki mesela zorunlu şeyler var. Mesela herkesin kamuflajında zorunlu şeylerden bir tanesi düdüktür. Düdük bildiğimiz düdük, hakem düdüğüdür. Yani bir şekilde bulunmak zorundadır cebinde ama olmaz o. Ama adam sana bir anda onu sorabilir yani. Sormuşluğu da var. Senin düdüğün nerede? Yok komutanım. Çıt 3 gün. Çıt 5 gün. Böyle o kadar çok adamı olayı oydu, gönderiyordu eziyete. Ben ama yalan yok bir sürü çocuğun, arkadaşımızın şeyine taş koydum yani. Engel oldum. Komutanım bu çocuk öyle bir çocuk değil, şöyle böyle falan. Onunla konuşulabilir bir adamdı o çünkü. Neyse tenis kortuna gitmeye başladım ben falan filan, askerlik başladı. Sahra hizmet bölüğü de şeymiş işte abi. Bir cephe savaşı sırasında yani sahra yani arazide cephe gerisinin geri hizmeti. Zaten lojistik komutanlığına bağlıyız. Yani geri hizmetiz ama gerinin de gerisindeyiz. Çünkü ortada 2. Dünya Savaşı'ndan beri zaten dünyada bir cephe savaşı yok. Yani öyle bir savaş biçimi kalktı ortadan. Ama böyle bir bölük var. Temel görevimiz nedir? İşte cephe gerisindeki gizleme ağları, temiz su üniteleri, yemek üniteleri, duşlar, banyolar, işte tuvaletler, o şey şehit toplama ya da cenaze toplama, bunları numaralandırıp paketleme gibi böyle geri hizmet işleri yani. Ortada da böyle bir savaş olmadığı için, öyle bir ortam da olmadığı için bizim bölük biraz hani ne yaptığı da tam belli olmayan angarya bir bölük. Yani tam refüze bölüğü. Normal insan yok. Nerede kafayı kırmış? Nerede cins? Nerede model adam? Atıyorum doğuda kafayı yemiş falan. Bizim bölüğe gönderiyorlar. Çünkü bizim bölük hizmet bölüğü. Gündüzleri nöbet tutmuyor. Sadece akşam 8 ile sabah 6 arası nöbetimiz var bizim. Tel nöbeti. Bir de kendi garajımızda bir nöbetimiz var. Gerisi hizmet bölüğü. İşte yemekhane bizde. Atıyorum şey bizde. Mehmetçik gazinosu bizde. Fırın bizde. Gibi böyle abidik gubidik şeyler. Çamaşırhane bizde. Böyle hizmet bölüğüyüz yani. Dolayısıyla mesela kazan mevcudu denir bölüğün toplamına. Bizim kazan mevcudumuz teknik olarak 150 kişi falandı. Ama içtimaya 60, 55-60 kişi gelirdi. Çünkü diğer tayfa zaten çalışıyordu. Onların işi var abi. Mutfakçılar zaten gelemiyor falan filan. Ya benim de temel görevim yapılan bu işleri denetlemekti. Hani orada kamyon garajında, garajda oturdum, kamyonda kitap okudum deme sebebim bu. Yani bir süre benim bu rahatlığım, ya ben Binali Çavuş'la kavga edene kadar ilk bir ay, bir buçuk ay son derece rahattım yani. Orada onları yapabiliyordum. Sonra taş koydular. Benim o keyiflerime de taş koydular. Her neyse. Tabii bu Binali Başçavuş bir gün bana dedi ki sen dedi satranç oynamayı biliyor musun dedi. Böyle dedim. Evet biliyorum. Şimdi ama satranç oynamayı bilmek ne demek yani? Hani top oynamayı biliyor musun? Şimdi yani evet top oynayabilir misin? Oynarım ama kardeşim ya top oynamak var, top oynamak var. Satranç da öyle. Yani ben satranç bilirim ama 3 aşağı 5 yukarı hani kurallarını bilirim. Ayrıca çok haz ettiğim bir oyunda değildir yani ama bilirim. Ben de bilirim dedim yani. Çünkü adamın niye hangi amaçla sorduğunu da bilmiyorum ya. Sen satranç oynamayı bilir misin? Evet dedim. Peki dedi benim çocuklarıma dedi satranç öğretir misin? Şimdi ne diyeceksin abi? Hayır öğretemem. Çünkü çok meşgulüm. Öyle bir şey yok yani. Bir kere zaten bildiğini söylemiş bulundun. Hani o kadar da bilmiyorum diyecek bir durum da yok. E dedim yani komutanım öğreteyim. İşte 8 yaşında, 8 yaşlarında bir kız çocuğu böyle dombili. Bir de 5-6 yaşlarında bir erkek çocuğu. Yani bu hikayeyi daha önce anlatmış olabilirim ama o yüzden hızlı geçeceğim. Bunlar bir gün böyle bir kursa geldiler. Tabii ki bu ben bunlara ne zaman bu dersi verebilirim? Kafeteryada, yani lojmanların oradaki kafeteryada, yani tenis kortlarının olduğu yerde. Yoksa ben zaten 1500 kişilik Tugay'ın içindeyim yani. Çocukların oraya gelme ihtimali öyle bir şey yok. Ben lojmanlardayım zaten. Hani o da beni boş oturtmayacak. Çocuklarım da bir işe yarasın. Adamın isteğine bir sıkıntı yok bu arada. Saygı duyuyorum. Çocukları satranç öğrensin. Ne güzel. Fakat kardeşim çocuk da isteyecek biraz. Çocuk da merak edecek. Anladın mı? Bu öyle bir şeydi yani. Eğitim dediğin şey karşılıklı bir alışveriş sürecidir. Sen ona bir şey öğretirsin ama ondan da bir şey öğrenirsin. Onun için de çocuğun yani bu öğrenci dediğimiz kitlenin meraklı olması gerekiyor. Milyar tane şeye ki. İki tane çocuk. İlk bir gece sabrettim. Oturduk. Anlatıyorum işte. İşte bu şah, bu vezir, bu fil, bu at. Bu şöyle yapar, bu böyle yapar. Tamam mı? Tamam. İkinci gün bir daha anlattım. Üçüncü gün abi şey yapamıyoruz. Yani kız çocuğu sürekli bana şunu soruyor. Bu ne işe yarıyor? Anlatıyorum. Bu ne işe yarıyor? Piyon anlatıyorum. Bu ne işe yarıyor? Bir de bu diyor adını da söylemiyor. Anlatıyorum. Zaten erkek çocuğunu söylememe gerek yok. O evde yok yani. Ya çocukların bir günahı yok. Bu çocukların zekasının göstergesi de değil. Ya bu zaten anlattığım 10 sene önceki mevzu tamam mı? Yani çocuklar ne satrancı yani. Arkadaşları dışarıda oynuyor ya da evde tabletle böyle yardırmak varken babasının işgüzarlığı. Bir de şimdi başçavuş da olsa komutan çocuğu sen de askersin. Sana tavırlarında da şey var. Onu hemen anlarsın yani. Hani istemeden onlar hep lojman çocukları oldukları için normal askere de 3 aşağı 5 yukarı tepeden bakarlar ya. Yani o da ailelerinin tavrından. Babaları hep öyle davrandığı için askere haytuyt gel git falan olduğu için çocuklar da biraz şımarık. Ulan 1 2 3 4 3. seferde abi anlatamıyorum. Delireceğim yani. Ve ben o kadar sabırlı bir insan değilim abi. Ya değilim yani. Hatta tahammülsüz de bir insanım. Üçüncü gün artık çocuk sürekli bana bu ne işe yarıyor? Bu, ya 3 gündür bu ne işe yarıyor diye anlatıyorum. At diyorum L çizer. Fil çapraz gider. Abi çocuk öbür gün geliyor. Bu ne işe yarıyor? 5 dakika sonra bu ne? Lan delireceğim. Dalga geçiyormuş gibi en son bir an gözüm karardı. Böyle bir koydum şey elimin tersiyle şeye satranç tahtasına. Yürüyün gidin lan dedim. Bunlar böyle şok. Hadi yürüyün gidin falan azar. Bunları evlerine gönderdim. Topladım. Dedim ne olacaksa olsun ya. Bunlarla mı uğraşacağım ben falan. Tabii delirdim. Sabah tabii. İçtimadayız. Şimdi diğer hiçbir asker benimle o lojmanlarda ne yaptığımı bilmiyor. En azından bizim bölükten. Kimse bilmiyor. Herkesin görevi ayrı yani. Ben atıyorum. Her gün akşam 5'ten gece 11'e kadar lojmanlardayım. Gidiyorum yani. Kimse bilmiyor ki ben orada ne yapıyorum. Tabii bizim Binali Başçavuş içtimada o gün ilk başlattı bunu. O çok acayip. O gün başlattığı şeyi de benim askerliğim boyunca devam etti. Mesela 60 kişi içtimadayız sabah. Adam diyor ki böyle konuşma yaparken eli belinde bir oraya bir yere yürüyor. Neymiş efendim? Beyefendi satranç öğretemezmiş diyor. Şimdi bak diğer 59 kişinin bu konudan hiçbir haberi yok. Herkes birbirine bakıyor. Ne satrancı ya, ne diyor bu herif falan. Paşam diyor, satranç öyle mi falan. Kendi bana konuşuyor ama 60 kişiyi birden konuşuyor yani. Tabii delirdi yani. Bu bizim zaten Binali Başçavuş'la aramızın açılmaya başladığı olaydı. Yani burada başladı sürtüşme. Tabii ki biz dönemin en kalabalık kısa dönemi olarak gittiğimiz için benden önceki Bölük Çavuşu'nun botu bile kirlenmemişken biz ama ben her şeyi yaptığım için sürekli koşturmacadayım yani. Kalabalığız. Bunun için söylüyorum. Bizim bölükte 8-9 tane kısa dönem var. Bir ben varım Binali Başçavuş'la ters düşen. 5-6 tane de yine kısa dönem yalakası var. Bunlar onunla birlik olup benle kafa yapan bir tayfa var güya. Çok acayip şeyler yaşattı bana Binali Başçavuş. İlk fırçamı öyle yedim yani. Çocuklarına satranç göster, oynamayı öğretmedim diye. Aramızda bir şey başladı onunla. Bir gün de bu çok acayip. Şimdi hala arkadaşım şeyden, Instagram'dan takipleşiyoruz. Samet. Evet, Samet neydi ya? Samet'in tipini gör abi. Samet dinci yani. Sakalsız. Zaten köse gibi bir şeydi yani. Abdülsamet. Lan Samet değil diyordum. Abdülsamet fotoğraf olarak öyle bir model. Kısa dönem o da. Abdülsamet'ten hemen parantez açayım. Dinci olduğu belli. Abdülsamet diye bir arkadaşımız var. O da kısa dönem. Onu da meğer bunun hakkında bir rapor, bunu yazıcı yaptılar şeyin içine. Ama sonra hakkımızda böyle dosyalar gelmiş. Şey dosyaları. Sen söyle adını. GBT gibi diyeyim. Bunun böyle Erbakancıydı Abdülsamet. Böyle bir tarikat falanlarından ya da türev şeylerden bunu dış göreve verdiler. Benim yanıma falan verdiler. Abdülsamet'le biz de ilk günden bir film olduk. Bir sebepten tartıştık falan. Ama zaman içinde de Abdülsamet'le çok samimi olduk. Abdülsamet cuma namazlarına gittiği zaman onun nöbetini ben tutuyordum. Kolluk nöbetini. Ben mesela bu tenisten dolayı koğuşa gitmediğim zamanlarda da Abdülsamet benim işlerimi yapıveriyordu. Yani o kısa dönemlerin arasında da en çok anlaştığım adam bu dini bütün arkadaşımdı. Hala da arkadaşım Abdülsamet. Pek konuşmasak da. Bu Binali Yıldırım değil mi bu Binali Yıldırım? Şimdi bizim başçavuşun adı Binali Özdemir'di. Adamın adını soyadını da veriyorum ama yani. O çocukların da bu podcast'i dinlemeyeceğini düşünüyorum. Kötü bir şey de değil gerçi de. Bizim Abdülsamet yanlışlıkla Binali Özdemir yerine bu kolluk nöbeti tuttuğu zaman abi Binali Yıldırım yazmış. Çocuk da zaten dincilikten de sabıkalı ya. Allah'ım falan oldu. Ben çocuğu böyle korumaya girdim. Böyle Binali Başçavuş çok sinirlendi. Ben de böyle araya girince falan. Yani orada da böyle bir gerginlik yaşadık Abdülsamet'ten dolayı. Sonra bir gün denetleme var dendi. Ege Ordu Komutanı gelecek, denetleme var. Böyle sonsuz gibi düşünüyorum. Belki 50 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda bütün askerler orada. Sikorsky helikopterle komutanlar geldi. Spor müsabakaları, müsabaka demeyeyim de. İşte yapman, komutan gelip senden bir şey isterse onu yapacaksın. Denetleme işte yani. Neyi ne kadar yaptın denetlemesi gibi düşün. Tabii denetlemede sigara içmek falan yok. Fakat ben sigara içerken bizi çok kıskanan assubaylar vardı. Yaşça benden küçük, üniversite mezunu olmayan ve kısa dönemlere uyuz olan, çekemeyen bir şekliyle. Hem böyle komutanlık yapıp hem üniversite sınavına hazırlanan tipler. Şimdi oradaki kısa dönemlerin hepsi üniversite mezunu ya teknik olarak. Bunlar üniversiteye henüz girmemişler. Bir tanesi bildiğin eşcinsel. O fırın komutanıydı ama bayağı feminendi herif yani. Çünkü bununla çok büyük kafa yapıyordum ben. O ders çalışıyordu. Onlar ama iyiydi böyle. Kırık bir herifti. Bir gün dediler ki Tugay'ın dışına çöp götürülecek. Çöp kamyonuyla. Tugay'ın dışına. Dolayısıyla çöp kamyonuna bir tane komutan gerekiyor. Öyle arabaya bindim ben gittim diye bir şey yok askeriyede. Bir şoför varsa bir de onun komutanı olmak zorunda. Ulan diyorum bende şey yok. Nasıl yapacağız? Ay motor içimizden geçti yine be. Geçsin diye bekliyorum. Geçti. İçimizden geçen motor. Tek başına motor da olmuyor. Motosiklet olması lazım ama motor diyoruz yani. Abi neyse bu az subaylardan bir tanesi, bizi çekemeyenlerden bir tanesi. Bir gün işte o Geytoş olanı anlatayım önce. Onunla bir hikayemi anlatayım. Çöp kamyonu Tugay'ın dışına gidecek. Komutan yok, rütbeli. Ben de gittim dedim ki komutanım rütbeli biri gerekiyor. Kamyonu yükledi çocuklar. Benim rütbem yetmiyor yani. Tamam dedi işte fırından dedi bilmem ne subaya söyle dedi. O dedi gelsin. Gittim dedim ki komutanım böyle böyle. Dedim çöpün dedim işte dışarı çıkması lazım da kamyona araç komutanı lazım dedim. Ay dedi ben dedi çöp mü taşıyacağım ayol dedi. Ben dedi çöpçü müyüm ayol falan. Adam atar yapıyor fırında oluyor bu muhabbette bir o bir ben varız. Yani ikna ettim. Dedim ki komutanım. Yani bakın dedim olayı büyütecek bir olay değil. Altı üstü dedim hem dedim bir Tugay'ın dışına çıkmış oluruz hava alırız ormanlık alan hani zaten dağ taş. Ah tamam falan zorla ikna ettim abi bindik. Gittik oraya. Araziye ağaç dalları döküyoruz. Çöp dedim de ağaç dalı yani. Bulanmış. Askerlere dedim ki bu da arabada ders çalışıyor güya. Elinde kitapları var. Paşam. Oradan kır çiçekleri var. Papatyalar falan tam bahar ayı. Dedim ki oğlum şu çiçeklerden toplayın bakayım. Çocuklar böyle topladı bir demet. Gidin dedim. İki kişi var yanımda. Götürün dedim bunu komutanınıza dedim. Verin bakalım dedim çiçeği. Abi falan filan. Gidin verin lan dedim. Gittiler. Şimdi ben de uzaktan izliyorum yani. Komutanım size çiçek topladık diye. Lan adam bir sevindi. Bir sevindi. Size anlatamam. Ay çocuklar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kibarsınız falan. Ben tabii çok güldüm yani mevzuya. Ya, eğlendik yani. Bir tane de esmer olanı var. O çok hırslı ama bu az subaylardan. Bir gün sabah sporu. Bu da bizim başımızda. Bana dedi ki çavuş dedi gel dedi bir 100 metre yarışı yapalım seninle dedi bana. 100 metre koşacağız deparlı. Şimdi ben de postallıyım. Askerlerin birçoğu eşofman ayakkabılı ama bir şekilde ben de o gün kamuflajlıyım. O da öyle. Asfalt böyle. Mesafe çizilmiş oraya. Çok uzakta işte 100 metrenin ucunda kronometreli biri var. Ağzı düdüklü bir asker var. Bana illa 100 metre koşacağız beraber diyor. Geldik yan yana. Dedim ki komutanım dedim. Asfaltta dedim 100 metre koşulmaz. Postalla falan. Yapma ya dedi. Her şeyi de biliyorsun amına koyayım dedi. Ya komutanım dedim yani bu çünkü patlayıcı hareketler. Sert zemin işi değil bunlar. Koşacağız dedi ya. Ha dedi götün yemiyorsa söyle falan. Allah Allah. İyi dedim tamam dedim komutanım koşalım. Oradan ya umurumda değil yani. Onun derdi beni yenmek. Benim derdim ki ben zaten koşmayacağım bile yani. Manyak mıyım ya? Orada 100 metre asfaltta depar atsan ne yapmasan. Biz sana ben anlat bir de bizim bölüğü sana söyledim. Hani askeriyede, piyade, komando millet yanıyor. Biz dıdının dıdısıyız yani. Biz geri hizmet bölüğüyüz yani. Bizim bir savaş sırasında başımıza gelecek en acayip şey uçakla falan bombalanabiliriz üstümüzden yoksa. Biz cephe gerisi askeriyiz. Ne sporu yani. Adama anlatamadım ben. Yok dedi koşacağız. İyi dedim hadi koşalım. Düdük çaldı abi. Bir çıktık biz. Daha 50 metre gelmedik. Baba bu herif ağzının üstüne bir kapaklandı mı yere? Ya böyle bir 3 metre falan asfaltın üstünde süründü yani. Tabii çok hızlı çıktığı için ya beni yenecek ve bundan çok keyif alacak. Keyfe bak amına koyayım. Gerizekalı. Anası sikildi ama. Asfaltın üstünde böyle ne el kaldı ne surat dümdüz oldu yani. Tabii ben adama şey diyemiyorum yani. E ben demedim mi asfaltta 100 metre koşmayalım koşulmaz diye de demedim. Bu düştü. Herkes bütün askerler bunun başına toplandı kaldırırlarken ben uzadım. Tabii bu herif hırsından delirdi bana. Şeye bağlıyorum işte. Bu denetleme günü de herkes orada sigara içmek tabii ki yasak. Namümkün. O boşlukta ama ortamda da nereden baksan 1000 tane falan asker var yani. Kalabalık herkes bir şeyle uğraşıyor. İpe tırmananlar, koşu yapanlar, sorulara cevap verenler neyse. Ben de sigara içtim orada bir boşlukta. Sigara içerken de bu Kamil gördü mü beni? Ay dedim ya. Hemen gitmiş Binali Başçavuş'a yetiştirmiş. Hemen. Daha biz bütün malzemelerle beraber şeye geldik. bölük binasına. Zaten mevzu uzaktan bağırdı bana. Bölük çavuşu git. Binali Başçavuş bağırıyor. Aramızda da 50 metre var. Savunmanı yaz. Ben de gitmiyorum yanına. Emredersiniz komutanım diye oradan bağırıyorum yani. Aramızdaki sürtüşme bu level'da. Normalde gitmem lazım yanına. Gitmiyorum. Ben de oradan bağırıyorum yani. O herkesin içinde bağırıyor bana. Ben de oradan emredersiniz diye bağırıyorum. Neyse yazdım savunmamı. Ne oldu? 2 hafta çarşını kilitledi yani yapacağı o da. Her neyse. Bu Binali Başçavuş'ta bir sürtüşmemiz daha var. Bu bizim bölük binası. Zaten Edremit orası yani. Kaz Dağları'nın eti abi. Allah bin bereket yani. Hani niçin oraya yerleşmişler zamanında bu Asoslar falanlar anlıyorsun onu. Yani bugün öyle bir durum olsa sen de oraya yerleşirsin yani. Fışkırıyor bereket. Fışkırıyor amına koyayım. Bahar ayı zaten. Atıyorum bir yamaçtaki otları kesiyoruz. Bir yamacı bitiriyoruz. Diğer yamaçtaki otları kesmeye başlıyoruz. Daha yarısına gelmeden diğer yamaçtaki otlar geri büyüyor. Böyle bir bereket yok. Adam gömsen çıkacak yani. O triyolar, murayalar boşuna değil yani. Hakikaten acayip memleket. Neyse. Çam ağaçları zaten ortalık. Bir de atıl bir tane şey var. Böyle yıldız biçiminde. Süs havuzu var ağaçların altında. Bizim bölük sınırları içinde. Boş duruyor. Çatlamış böyle. Yıldız biçiminde. Bilirsin böyle yani. Büyük bir şey de değil. Tipik süs havuzu. Ama derin yani atıyorum. Bir kaç santimdir. Yani var. 1 metre falan da derinliği var yani. Bizim işgüzar askerler. Bu yalaka kısa dönemler. Tuttular. Komutanım biz bu havuzu doldurmayalım mı? Biz bu havuzu doldurmayalım mı? Şu adamın aklına girdiler. Bu da dedi ki ya dedi aslında dedi fena olmaz dedi falan dedi filan dedi. Aslında teknik olarak yaptıramaz böyle bir şeyi. Yok öyle bir sinema yani. Çünkü o bizim işimiz değil. Kimsenin işi değil. O bambaşka bir iş o. Hani yazılacak çizilecek de resmi bir iş o. Askere kafana göre iş yaptır ama yaptırdı. Bizimkiler de hevesli. Onu beni de çalıştırdılar. Havuzun içi önce böyle bir işte çimentoyla falan su sızmasın diye işte falanlar. Arada ben de giriyorum. Ben girince Binali Başçavuş da bir bankta oturuyor. Yanında da yalak kısa dönemler. Benle kafa yapıyor tabii. Çavuş istiyorsan baret tak. Ha falan. Nasıl gülüyorlar. Sürekli benle. Ben de herifle atışmadayım sürekli. Hiç geri pas yok bende. O bana bir şey diyor. Ben ona 2 şey söylüyorum falan. Millet yerlere yatıyor. Ama ben bu arada hani bu bir yani hakikaten Levent Kırca skeci değil yani. Ciddi ciddi atışıyoruz bu arada. Yani öyle bir şaka bir şey değil yani. Ya da olayı bu kadar komik yapan zaten o yani. Neyse abi allem ettik kallem ettik. Havuz dolduruldu. İçi maviye boyandı. Bir tane de böyle fiskiye böyle şır şır şır şır ortadan fiskiye yapıldı ortasına da. Böyle bank var. Havuz maviye boyalı. Bu tabii havuzu yaparken Binali Başçavuş böyle beylik beylik laflar ediyor. Bakın oğlum hayatta diyor 3 tane ses vardır diyor. Su sesi, para sesi, karı sesi. Bir de bak öyleymiş yani. Bunu da anlatıyor böyle. Yapıldı neyse su doldu abi havuza. Bu bankta oturuyor. Yanında da avaneleri var. Bana dedi ki ne diyorsun çavuş dedi. O kadar dedi laf ettin dedi. Burada havuza ne lüzum var falan filan. Bak kötü mü oldu dedi bana. Ne diyorsun dedi yani. Vallahi dedim deli hastanesine bağlattınız komutanım dedim yani. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nin bahçesine döndü dedim. Tabii herif kıpkırmızı oldu. Bu sefer o yalamalar benim ettiğim lafa koptular yani ki. Hakikaten deli hastanesinin bahçesi oldu yani. Neyse. Tabii bizim bölüğün içinden bir tane de dere geçiyor abi. Bahar ayı. Derede de Allah'ım yılanlar, kurbağalar, kaplumbağalar falan cirit atıyor yani. İşgüzar askerlerden biri dedi ki buna komutanım dedi bu havuz dedi böyle dedi güzel oldu ama dedi bunun içine dedi kaplumbağa dedi bırakalım. Bu da Binali Başçavuş durdu. Kaplumbağayı nereden bulacağız ya falan. Dedi, komutanım dedi biz buluruz dediler ya. Hep bunlar tabii köylü çocuğu tamam mı? Anadolu çocuğu, doğulu çocuğu. Çocuklar ama hep köylü, taşra çocuğu. Gittiler abi 3-5 tane şey. Böyle küçük su kaplumbağası havuzun içine onlar da bırakıldı. Güzel. Her şey yolunda. Bir gün şimdi ne oluyor? Yeni askerler geldi o dönem. Şimdi bizim şöyle asli görevlerimiz var. Sabah 6'da kahvaltı. 6.30 gibi bölük binasının oraya askerler götürülür. Onlar mıntıka yapar. Etraf temizlenir. İşte 7.30 gibi, 8 gibi de içtima yani hazır olur yani. Önce gelir bu Binali Başçavuş denetler bizi. Sonra da o da bizden aldığı bilgiyi üst teğmen gelir üst teğmene verir. Sabahki sinema bu. Neyse ben sabah benim görevim değil askerlere mıntıka yaptırtmak ama dolaşıyorum. Çocuklar da var. Bir tane Adanalı çocuk var. O yeni gelmiş. İsmet diye hiç unutmuyorum. Çukurovalı bir çocuk. Adana'nın köylüsü. Anlatıyor işte. Ben de Mersinliyim ya. Çocuk da Adanalı. Gözlüklü böyle. Tipik bir çocuk yani. Şişman, hafif. Havuzun oradan geçerken dedi ki bana. Ya dedi çavuş dedi. Sana dedi bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle. Bu kaplumbağalar dedi ölür yalnız burada dedi. İsmet. Niye ölsün la dedim kaplumbağalar. Bunlar da su kaplumbağası değil mi falan. Tamam abi su kaplumbağası da dedi. Bunların da dedi, dışarı çıkması lazım dedi. Hani bir şeyin üstüne çıkmaları gerekiyor dedi. Yoksa dedi böyle suyun içinde dedi olmaz dedi yani. Ulan çok mantıklı bu çocuk. Köylü çocuğu. Allah Allah dedim doğru söylüyorsun dedim ya. Sen dedim İsmet dedim. O zaman dedim onun içindeki kaplumbağaları al dedim çimin üstüne bırak. Abi falan dedi bu böyle. Binali Başçavuş'tan. Dedim ki İsmet dedim. Bu dedim senle benim aramda. Sen dedim bunu yapıyorsun ve dedim bir daha konuşmuyorsun dedim. Bu işi ben yapmış olacağım dedim yani. Hadi dedim. Abi falan hadi lan dedim yap. Çocuk gitti abi kaplumbağaları uzandı böyle havuzun içinden çıt çıt çıt çıt aldı çimin üstüne bıraktı. Dedim ki oğlum sen dedim bundan sonra bu konuda bir daha konuşmuyorsun. Yanımızda da kimse yok o ara. Neyse döndük dolandık içtima alanında toplandık. Böyle dizildik böyle bölük binasına doğru. Bu bahsettiğim havuz da tam sırt tarafımızda kalıyor. Hafif bir yamacın çam ağaçlarının altında. Tabii biz içtima alanında dizili dururken Binali Başçavuşumuz da eli belinde şeyi geziyor böyle. Bizim mıntıka alanımızı geziyor. İşte yerde pislik var mı? Genel bir kontrol. İyi asker dedim ya. İşini yapıyor herif yani. Orada yerde bir şey görürse falan sıkıntı yani. Millete iş olur. Ya hakikaten mıntıka alanını dolaşıyor adam. Harbiden iyi asker diyorum ya. Neyse. Tabii ben biliyorum ne olacağını. Şimdi yine biz 60-70 kişi varız. Bir anda kalabalığın arkasından lan diye bir ses geldi. Herkes döndü baktı. Adam havuzun başında. Oğlum kaplumbağalar nerede? Diye bağırıyor adam. Tabii kimse bilmiyor ne olduğunu. Hiç kimse cevap vermedi. Herif oradan geldi böyle. Önümüze içtima alanının önüne. Böyle geldi. Dedi ki oğlum dedi kaplumbağalar yok. Herkese diyor. Nerede kaplumbağalar falan dedi. Herkes birbirine bakıyor tabii. Herkes birbirine bakıyor. Ben dedim ki komutanım dedim. Ben dedim onları dedim dışarı çıkardım dedim. Ve şok oldu herif tabii. Nasıl dedi dışarı çıkardın dedi ya. Dedim işte dışarı çıkardım dedim. Neden dedi dışarı çıkardın dedi ya. Komutanım dedim onlar dedim orada durursa ölecekler diye dedim dışarı çıkardım. İsmet'ten aldım ya bilgiyi. Lan dedi su kaplumbağası dedi ölür mü dedi ya. Tamam dedim komutanım su kaplumbağası ama dedim bir dedim taşın üstüne bir yere çıkmazlarsa dedim sürekli suyun içinde dedim ölür dedim hayvanlar. E dedi neredeler peki dedi. Ne bileyim ben dedim komutanım gitmişlerdir herhalde dedim. Abi herif delirdi böyle yumruğunu sıkıyor ama bir şey de yapamıyor. Ne yapacaksın? Ne diyebilirsin yani? Kendi kafana göre yani bana bir şey de yapamaz. Tam böyle delirdi. Tevfik Üste hemen geldi. Neyse o geldi tabii kimsenin konudan haberi yok. İşleri yaptı. Tevfik Üste hemen gitti. Ekip hala duruyor yani bütün bölük. Adama bak diyor ya şeye bağırıyor bütün şey. Su kaplumbağası ölür mü ya falan. E ne yapacağız şimdi dedi bana. Kaplumbağalar da gitti. Dedim komutanım ne bileyim ben ne yapacağız dedim yani. O zaman dedi bana dedi kaplumbağa yakalayacaksın derinin içinden. Emredersiniz dedim. Neyse gittik. Yanıma iki tane, üç tane asker aldım. Bu İsmet de var. Dereye girdik. Ben oturuyorum orada sigara içiyorum. Bunlar da. Ama piçlik bu ya. Ben de şeyde aramıyorum. O dere tam Tugay'ın ortasından geçiyor. Ben tutup onu bambaşka bir derenin lokasyonunda bakabilirim. Ortadayız. Şey gördü ulaştırmanın komutanı bana. Dedi ki oğlum ne yapıyorsunuz ya dedi derenin içinde. Kaplumbağa arıyoruz komutanım dedim. Şaşırdı herif. Ne kaplumbağası dedi ya. Vallahi dedim Binali Başçavuş öyle istedi. Adam böyle durdu. Allah'ım dedi ya. Sonra oradan herhalde kaplumbağa toplandı. Onun içine geri kondu. Sonra sırf bu sebepten askerlere çok büyük bir taş getirtti el arabasıyla. Havuzun içine büyük bir tane taş kondu. Böyle iceberg gibi böyle onun bir ucu dışarı çıktı. Kaplumbağalar da onun üzerine tırmanabiliyorlar diye bıraktık öyle hikayeyi. Finalinde de yani şeyin finalinde, askeriyenin finalinde herkes bütün o kısa dönemler bununla toplu fotoğraf çektiriyorlardı. Bana dediler ki sen de gel. Gelmem dedim. Ve çektirmedim herifle fotoğraf. Ha, iyi mi oldu kötü mü oldu ne bileyim ben yani. Hiçbir fotoğraf yok gerçi. O dönemin işiydi o da. Ama dediğim gibi bence iyi bir askerdi o. Yani huyu suyu bir değişikti ama iyi askerdi. Neyse abi işte askerlik dediğimiz şey de böyle artık önemli. Eskiden ciddiye alınmayacak şeylerdi. Herhalde en son doğru düzgün askerlik yapan kitleye denk geliyorum. Bundan sonrası zaten saçma sapan şeylere dönmüş. O yüzden size bir sonraki bölüm olmasa da bir ara daha başka detaylar da anlatacağım. Abi Tugay'da torbacı vardı ya. Bakma ben neleri anlatacağım size de anlatamıyorum bazı şeyleri. Tugay dediğin şey bir dünya vardı orada yani. Her neyse. Çok öpüyorum. Konuşman çoğu.